Ayrım 28.
Klasik parlamenter sistemler, parlamentoların hükümdarlardan, dolayısıyla yürütmeden bir şeyler kopararak, bir takım yetkiler alarak gelişmesi sonucunda ortaya çıktıkları halde, 1920'den sonraki Türk Anayasa Hukukunda yürütme yasamadan oluşmakta, ondan türemekte, onun türevi olmaktadır. 1961 sisteminde bile bu böyle. Nitekim anayasanın sistematiğinde yasamanın sırası yürütmeninkinden öndedir. Fakat 1961 sistemiyle birlikte artık iki meclislilik yoluyla kendi içinde dengelendirilmiş, kendi dışında da Anayasa Mahkemesi'nin yargı denetimine tabi tutulmuş bir parlamento söz konusudur. 1961 Anayasası ile varılan bu nokta, Türkiye'nin anayasa gelişmeleri tarihinde acaba gerçekten ileriye doğru atılmış bir adım sayılabilir mi? Hukuk devletinin kurulması ya da haklar ve özgürlükler düzeninin ayrıntılı biçiminde ortaya konuşu gibi açılardan bakılırsa, 1961 sistemi hiç kuşkusuz yeni ve olumlu unsurlar taşımaktaydı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal egemenliği tek başına kullanan organ olmaktan çıkarılıp, bu kullanışa yeni ortakların getirilmesi, tehlikeli dönüşümlerin de kapısını açmış oluyor. Artık egemenliğin kullanılışındaki açıklık, berraklık kaybolmuştur. Egemenliğin başka organlarca da kullanılışının nereye varacağı, kimin ne zaman nasıl ulusal egemenliğe sahip çıkacağı belli değildir. Oysa 1961 Anayasası yapılırken ulusal egemenlik konusundaki temel ilkeye dokunmadan ve 1924 sisteminin bu konudaki berraklığını bozmadan da Anayasa Mahkemesi'nin hafifletilmiş yargısal denetimi başta olmak üzere çeşitli denetleme, frenleme, dengeleme yollarını sistem içine yerleştirmek ve 1920'den beri oluşan çok sağlam, çok sağlıklı egemenlik anlayışını sarsmadan meclisteki çoğunluk iradesini ulusal irade sayan yanlış tutumları değiştirmek denenebilirdi. 1982 Anayasası'yla ulusal egemenlik ilkesini meclise bağlayan bütünlük çok daha büyük bir sarsıntı geçirmiş görünebilir. Çünkü 1982 sisteminde yürütme de başlı başına bir yetkidir. Hatta hem yetki hem görev. Anayasadaki 8. madde, yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir diyor. Bu bir bakıma Türk Anayasa Hukukunda 1982 Anayasası ile beliren bir temel yaklaşım değişikliğinin belirtisi. Toplum huzurunun güvencesi olarak devletin böylesine vurgulandığı bir anayasa düzeninde devlet gücünün başlıca, hatta asıl belirtisi olarak yürütmenin başlı başına bir yetki durumuna getirilmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Yürütme artık yasamanın türevi olmaktan çıkmakta, kendi başına var olan, devletin esasını meydana getirip temsil eden bir güç olmaktadır. Neredeyse başlangıçta yürütme vardı ve her şey ondan çıktı diyen Batı Avrupa'nın klasik parlamenter sistem örneklerine bir benzeyiş ve 1920 ile başlayan gelenekten bir ayrılış söz konusudur. Varılan bu nokta ulusal egemenlik ile meclis arasındaki bağlantıyı nasıl etkilemiş olabilir? 1982 Anayasası 6. maddesiyle egemenliğin yine anayasanın koyduğu esaslara göre Türk milletinin yetkili organları eliyle kullanılacağını söylüyor. Ayrıca başlangıçta da kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu vurgulanmaktadır. Demek ki ilk bakışta ulusal egemenlik ile meclis arasında bir bütünleşmeden, bir özdeşleşmeden söz etmek daha da güçleşmiştir. Ancak başlangıçtaki, yani 1920'de kurulan yeni Türk Devleti'nin temelindeki bütünleşme ve özdeşleşmeden de öteye, şimdiki anayasa düzeni biraz daha yakından incelendiği zaman görülecektir ki, anayasa lafzından ve dış görünüşünden farklı olarak özünde yine ulusal egemenlik ile meclis arasındaki kaçınılmaz bağı kabul etmektedir. Her şeyden önce sistemin ana çizgileriyle bir parlamenter sistem olarak kaldığını, yürütmedeki sorumlu kanadın iş başına getirilme, çalışma ve görevden uzaklaştırılma bakımından yasamanın denetiminde bulunduğunu unutmamak gerekir. İkincisi, yürütmenin öbür kanadı, yani Cumhurbaşkanı ne kadar önemli yeni yetkilerle donatılmış olursa olsun, normal olarak yine meclisin seçtiği bir kişidir. İlk Cumhurbaşkanı için izlenen yol, yani Cumhurbaşkanı'nın halk oylamasında anayasanın kabulüyle birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını kazanmış olması, geçici maddeyle düzenlenmiş istisnai bir yoldur. Üçüncüsü, devletin toplum huzurunu sağlayıcı güç olarak vurgulandığı bir anayasada bile bu vurgulanışın en tipik belirtileri olan olağanüstü hal ve sıkı yönetim durumlarında Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki bakanlar kurulunca çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler yargı denetiminin dışında tutulduğu halde bunları onaylayıp onaylamama, değiştirme, hatta yürürlükten kaldırma yetkisi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Dördüncüsü ve en önemlisi, 1982 Anayasası da anayasayı değiştirme, yani bütün ulus adına kuruculuk gücünü kullanma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinden almış değildir. Ancak Cumhurbaşkanı ile anlaşmazlığa düşülen durumlarda halk oylaması ile egemenliğin asıl sahibine, yani ulusa dönüp onun son sözü söylemesi istenecektir. Başka hiçbir güç meclisi kuruculuk yetkisini kullanmaktan alıkoyamıyor. Bütün bunlar göz önünde tutulduğu zaman görülür ki 1921 ve 1924 modellerinden en fazla uzaklaşmış bir anayasa düzenlemesi bile ulusal egemenlik kavramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki çözülmez bağı çözebilmiş değildir. Başka bir deyişle söylemek gerekirse, anayasadaki başka organlardan herhangi birinin yokluğunda, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi ayaktaysa yine ulusal egemenlik ilkesinden söz edilebilir. Ama başka bütün organlar ayakta kalsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi yoksa ulusal egemenlik de yoktur. Soru 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri nasıl seçilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi 1982 Anayasası'yla 400 üyeli tek bir meclis olarak yeniden düzenlendi. Seçim dönemi de 5 yıla çıkarıldı. Ancak 1987'de yapılan bir anayasa değişikliğiyle üye sayısı 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 450'ye yükseltildi. 1995 değişikliği genel oyla seçilen milletvekili sayısını 550'ye çıkarmıştır. Tabii değişikliğin yürürlüğe girmesi bundan sonraki ilk milletvekili genel seçiminin başlangıç tarihine bırakılmıştır. Meclis üyelerinin seçimlerindeki ilkeler anayasayla belirtilmekle birlikte seçimlerde uygulanacak sistem anayasayla belirlenmiş değildir. 67. maddeye göre seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılır. Yargı yönetimi ve denetimi ile açık sayım ve döküm esastır. Yüksek Seçim Kurulu'ndan başlayıp ilçe seçim kurullarına kadar inen bağımsız yargı mekanizması seçimlerin yönetiminde ve denetiminde güvence sağlar. Sandıklar bütün isteyenlerin görebileceği bir biçimde açılır ve oyların dökümü de yine açık olarak yapılır. Bütün bunları düzenleyen ve 1961 Kurucu Meclisi'nde hazırlanan seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli yasa, aradan geçen zaman içinde bir takım değişiklikler geçirmişse de ana ilkeleri hep aynı kalmıştır. Milletvekili seçimlerinde uygulanacak sistem ile seçim çevreleriyle milletvekili sayısı, seçim dönemi ve zamanı, ara seçimi, seçimin yenilenmesi, seçilebilme ve aday olma esasları ise Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen 10 Haziran 1983 tarihli Milletvekili Seçimleri Kanunu ile düzenlenmiş, 15 Nisan 1986, 10 Eylül 1987 ve 17 Ekim 1987 tarihli yasalarda bu düzenlemeye bir takım değişiklikler getirmiştir. Yasalara göre seçim çevreleri ile çıkaracakları milletvekili sayısı şöyle saptanır. Önce her ile bir milletvekilliği verilir. Arkasından son gelen nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, her ile bir milletvekili verildikten sonra kalan milletvekili sayısına bölünerek bir rakam elde edilir. Her ilin nüfusu bu rakama bölünüp o ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı saptanır. Bu yoldan hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450'yi bulmazsa, nüfusu milletvekili çıkarmayan illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konur. Ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş olan milletvekilleri bu sıraya göre dağıtılır. Yapılan bu saptama sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 6'ya kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Milletvekili sayısı 6'dan fazla olan iller ise birden fazla seçim çevresine bölünür ve bunlar numara sırasına göre adlandırılır. İstanbul 1. seçim çevresi, İstanbul 2. seçim çevresi gibi. 15 Nisan 1986 tarihli yasa 6 milletvekili çıkaran illerde ve daha fazla milletvekili çıkaran illerin 4, 5 ve 6 milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde partilere birer kontenjan adayı göstermek olanağını tanımaktadır. Yerel parti örgütlerince değil de merkez organlarınca saptanan bu adaylar, başka usullerle belirlenen adayların sıralamasına sokulmayarak sıra numarası verilmeden ayrıca yazılır. Milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır. Bu pusula, bütün partililerce gösterilen adayların listesini her parti için ayrılmış sütunda sırayla gösteren ortak bir pusuladır. Seçmen elindeki evet mührünü tercih ettiği siyasal partiye ya da alt alta bir tek sütunda gösterilen bağımsız adaylardan birine ait özel daire içine basar. 1983 seçim yasası, oyların değerlendirilmesinde ikili bir baraj sistemi, yani küçük partileri eleyen ikili bir engelleme düzeni getirmektedir. Birinci baraj ülke genelindedir. Genel seçimlerde bütün ülkedeki geçerli oyların %10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. İkinci baraj seçim çevresi düzeyindedir. Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oylar toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasal partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği verilemez. 15 Nisan 1986 tarihli yasaya göre kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde bölme işlemi bir eksiği ile yapılır. Böylece örneğin 6 milletvekili çıkaran bir seçim çevresindeki baraj daha önce %16,66 iken yeni yasayla %20'ye çıkmış olmaktadır. Bir seçim çevresinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekili sayısının hesaplanması bakımından 1961 Anayasası döneminde de uzun süre uygulanan sistem adını Belçikalı bir matematikçiden alan The Hondt sistemidir. Bir sistem milletvekillerini partiler arasında basit bir hesaplamayla paylaştırır, kalıntı oy bırakmaz ve çok oy alan partilere ikili barajın da ötesinde hafifçe ek bir üstünlük daha tanır. Milletvekilliklerinin dağıtımı şöyle olur. Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde genel barajı aşmış siyasal partilerden geçerli oyların en çoğunu almış olanın kontenjan adayı, seçim çevresi barajını aşıp aşmadığına bakılmaksızın milletvekilliğini kazanmış olur. Sonra genel ve yerel barajların her ikisini de aşmış olan partilerle bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Partilerin ve bağımsız adayların oy sayıları önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya dek bölünür. Ancak kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde bölme işlemi bir eksiğiyle yapılır. Bu bölme sonucunda bulunan paylar parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre ayrılır. Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunursa, bunlar arasında ad çekme yoluna başvurulur. Bu sistem basit bir örnekle daha iyi anlaşılabilir. 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde kullanılmış geçerli oy sayısı 300 bin olsa ve A partisi 120 bin, B partisi 100 bin, C partisi 60 bin, D partisi de 10 bin oy almış olsa, A partisi geçerli oyların en çoğunu almış parti olarak bölme işlemine girmeden bir milletvekilliğini hemen almış olur. Seçilecek milletvekili sayısının bir eksiğiyle, yani 5 ile yapılan bölme işlemi sonucunda seçim çevresindeki baraj 60 bindir. Ve D partisi bu rakama erişemediği için hiç hesaba katılmayacaktır. Öbür partiler genel barajı aşmış olmak, yani ülke genelinde bütün geçerli oyların %10'unu almış olmak koşuluyla hesaba katılırlar. Bölmeler sonucunda ortaya çıkan rakam tablosu şöyle olur. Partiler A, B, C. A partisi 1'e bölününce 120 bin, 2'ye bölününce 60 bin, 3'e bölününce 40 bin, 4'e bölününce 30 bin ve diğer sayılarda da aynı işlem uygulanır. B partisi 1'e bölününce 100 bin, 2'ye bölününce 50 bin, 3'e bölününce 33.333, C partisi 1'e bölününce 60 bin, 2'ye bölününce 30 bin, 3'e bölününce 20 bin gibi. Bu durumda 5'e kadar büyüklük sırasına giren rakamlar şunlar. 120 bin, 100 bin, 60 bin, 60 bin ve 50 bin. Payların sahibi olan ve hizalarında gösterilen partiler milletvekilliklerini şöyle paylaşmış oluyorlar. A partisi 2, B partisi 2 ve C partisi de 1 milletvekili. A partisi en çok oy almış parti olarak bir de kontenjan milletvekilliği kazandığı için onun toplam milletvekili sayısı 3 olmaktadır. Bu sistemde adayların listelerdeki sıralanışı çok önemli. Çünkü her partinin kazandığı milletvekillikleri liste başından başlayarak dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte birinci gelmiş partinin bile kontenjan adayı dışında baştan ancak 2 adayı kazanmış olmakta, öbürleri listede bulundukları halde sıra bakımından aşağılarda oldukları için kaybetmekte. 10 Haziran 1983 tarihli milletvekilleri seçim yasası, sistemin getirdiği sınırlamalardan başka, partiler için katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2 katı aday gösterme koşulu da koymaktaydı. Böylece seçmenlerin daha geniş bir tercih olanağı bulacağına inanılıyordu. Partiler ayrıca iller toplamının en az yarısında seçilecek milletvekili sayısının 2 misli aday göstererek seçime girebilecek durumda değillerse, bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını yitirmekteydiler. Yasa, oy pusulasındaki aday sıralamasının seçmenlerce değiştirilebilmesine şöyle olanak tanımaktaydı. Bir parti için tercih işareti kullanılmak suretiyle verilen geçerli oy pusulası sayısı, o seçim çevresinde partiye verilmiş geçerli oy sayısının en az %25'i oranında ise, adayların aldıkları tercih işaretleri göz önünde bulundurulur ve partinin aday listesi tercih işaretlerinin çokluğuna göre yeniden sıraya sokularak, milletvekillikleri bu yeni sıraya göre en çok tercih işareti alandan başlamak üzere adaylar arasında dağıtılırdı. Tercih işareti kullanılmak suretiyle verilen geçerli oy pusulası sayısı, o partiye verilen toplam geçerli oylara göre %25'in altında ise, tercih işaretleri dikkate alınmaz ve seçilenler parti listesindeki sıraya göre saptanırdı. Tercih işaretlerinin her oy pusulası üzerinde o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısından az olmaması gerekirdi. 15 Nisan 1986 tarihli yasa bu kuralları da değiştirmiştir. Partiler o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının 2 misli değil, tam o sayı kadar aday göstereceklerdir. Yine o yasaya göre seçmenler de eğer tercihli oy kullanmak istiyorlarsa, oy verdikleri partiye ait aday listesinde o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının yarısından az olmamak kaydıyla tercih işareti koyabileceklerdi. Buna karşılık bir adayca alınan tercihli oyların hesaba katılabilmesi için partice alınan tüm geçerli oyların %25'ine erişebilme koşulu kalıyordu. 23 Mayıs 1987 tarihli yasa ile tercih sistemi kalktı. Daha önemli bir değişiklik, seçimlere katılabilmek için gerekli parti örgütlerine ilişkindir. 10 Haziran 1983 tarihli yasa, seçimlere katılmayı illerin en az yarısında parti örgütü kurabilmiş olmak koşuluna bağlamaktaydı. Bir ilde örgütlenmede, merkez ilçesi dahil, o ildeki ilçelerin en az 1/3'ünde örgütlenme biçiminde anlaşılıyordu. 15 Nisan 1986 tarihli yasa, illerdeki oranı 2/3'ye, yani 45'e çıkarmış, il örgütlenmesini de ilçelerin 2/3'ünde örgütlenmiş olmak biçiminde almıştır. 15 Nisan 1986 tarihli yasanın Türk seçim hukukuna getirdiği önemli bir başka değişiklik de, seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt dışında bir aydan fazla ikamet eden seçmenlerin oy vermelerine olanak sağlanmasıdır. Bunlar seçim gününün 70 gün evvelinden başlamak üzere seçim günü akşamı saat 17'ye kadar yurda giriş veya çıkış yaptıkları gümrük kapısında kurulacak seçim sandıklarında oylarını kullanabilecekler. Bu oylar belirli bir seçim çevresindeki adaylara değil, yalnızca siyasal partilere verilmiş sayılacak. Gümrük kapılarındaki seçim kurullarından gelen sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nca birleştirilerek her partinin ülke genelinde aldığı geçerli oylara eklenecektir. Eklenen oyların seçim çevrelerine dağıtılışı ise her çevrede alınmış toplam parti oyunun partinin genel toplam oyuna oranı göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Milletvekili seçilme yeterliğine gelince, bu konu anayasanın 76. maddesiyle daha önce olduğu gibi 30 yaşın doldurulmasına bağlanmıştır. Aynı madde şu kişilerin milletvekili seçilemeyeceklerini belirtir. A. En az ilkokul mezunu olmayanlar. B. Kısıtlılar. C. Askerlik hizmetini yapmamış olanlar. D. Kamu hizmetinden yasaklılar. E. Taksirli suçlar dışında toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar. F. Rüşvet, hırsızlık, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar ya da devletin kişiliğine karşı suçların birinden hüküm giyenler ya da halk arasında kin ve düşmanlık yaratıcı veya siyasi ve ideolojik amaçlı suçları işlemekten mahkum olanlar affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Memur statüsündeki kamu görevlileri de görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar. Soru 65. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile seçmenleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Anayasanın 80. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler diyor. Böylece 1924 ve 1961 anayasaları gibi 1982 anayasası da seçilenlerle seçenler arasındaki bağlar bakımından temsil kuramını benimsemiş oluyor. Bu kurama göre seçilenler kendilerini seçenlerden aldıkları herhangi bir emire bağlı sayılmazlar. Ve bütün toplum için en uygun olacağını düşündükleri kararı yine bütün toplum adına ve herhangi bir vaade bağlı olmaksızın serbestçe alabilirler. Aslında bu teorinin gerçeklere tam anlamıyla uymadığını da belirtmek gerek.